Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı Kârilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Leyl Suresinin 12 ila 21. ayetlerini dinliyoruz.
Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى صدق الله العلي
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz bize ait olan yol göstermektir. Gerçekten sonda, ilkte, ahiret ve dünya bizimdir. Artık sizi alevleri kabardıkça kabaran bir ateşle uyardım. Ona ancak en bedbaht olandan başkası yollanmaz ki o yalanlamış ve yüz çevirmişti. Korkup sakınansa ondan uzak tutulacaktır ki o malını vererek temizlenip arınır. Onun yanında hiç kimsenin karşılığı verilecek bir nimeti, borcu, minneti yoktur. Ancak Yüce Rabbinin rızasını aramak için verir. Muhakkak kendisi de ileride razı olacaktır. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20, dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirler. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlere Rabbe Yücel'le hand, Resulü ve Pak Ehl-i Beytine salatu selamla, Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 17 Behmen 1400 Hicri Kameri, 4 Recep 1443 ve miladi 6 Şubat 2022 Pazar. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımız daha sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarından ardından sırasıyla siyasi analiz Sayın Kasım Arcan ile Türkiye'nin siyaset arenasındaki gelişmeler üzerine yapılan röportaj, İran basından seçmeler, Velayet Güneşi'nden İslam İnkılabı'nın 43. Zafer 7 numaralı programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım
Mesut Ketani.
Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. İran'da koronavirüsten son 24 saatte 85 kişi yaşamını yitirdi. Cumhurbaşkanı Reisi ekonomi alanında çalışan büyük firmaların sinerjiyle yaptırımları aşabileceğini belirtti. Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan, Amerika tarafından hiçbir ciddi ve kayda değer inisiyatif sunulmadığını belirtti. Türkiye'de zam gösterileri büyüyor. Suudi savaş uçakları Yemen'de yerleşim alanlarını bombaladı. Ve onlarca Siyonist Mescid-i Aksa'ya giriş yaptı. Şimdi haberler.
İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklamada bulundu. Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 85 kişinin daha yaşamını maalesef yitirdi ve 35.429 yeni vaka tespit edildi, belirtildi. Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 132.830'a, vaka sayısı 6.579.266'ya yükseldi. Virüsü yakalanan hastalardan 2.395'inin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, şu ana kadar iyileşen hasta sayısı 6.152.908'e ulaştığı ifadesi kullanıldı. Ülkede şimdiye dek vatandaşlara uygulanan korona aşısı sayısı 135.264.672 dozu geçti.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'i ekonomi alanında çalışan büyük firmaların sinerjiyle yaptırımları bypass edebileceklerini vurguladı. Cumhurbaşkanı Reis'in katılımıyla düzenlenen merasimde, ülke genelinde sanayi alanında 48 projenin uygulama çalışmaları başladı. Cumhurbaşkanı Reis'i yaptığı konuşmada, ekonomi alanında çalışan firmaların sinerjisinin yaptırımları etkileşmenin en önemli yollarından olduğunu söyledi. Hükümetin 1401 yılı bütçesinde ekonomiyi %8 oranında büyütmeyi amaçladığına işaretle ekonomik büyümenin bir zaruret olduğuna vurgu yapıldı. Cumhurbaşkanı Reisi sözlerinin devamında 13 ilde 48 projenin başlamasından önemli olan şeyin büyük firmalar arasında sinerji ve işbirliğinin olduğunu kaydetti.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan bugün yaptığı açıklamada Amerika tarafından yaptırımların iptali ve nükleer anlaşmaya dönmek için herhangi bir ciddi ve kayda değer bir inisiyatifin sunulmadığını vurguladı. Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan bugün muhabirimize yaptığı açıklamada Viyana'daki görüşmeler hakkındaki son gelişmelere işaretle karşı tarafın eyleminin İran İslam Cumhuriyeti için önemli olduğunu, Amerikalıların yaptırımları kaldırma eyleminin somut şekilde görülmesi gerektiğini ifade etti. Bakan Emir Abdullahyan, Amerika İran Özel Temsilcisi Robert Malley'nin Washington'un İran için nükleer anlaşmanın yeniden canlandırılması için şartlar sunduğuna dair iddiasına ilişkin olarak İran'ın Amerika tarafından hiçbir ön şart olmadığını ve ön şart diye bir şeyin de söz konusu olmadığını vurguladı. İran İslam Cumhuriyeti'nin menfaatlerini temin edecek iyi bir anlaşmaya varmakla sonuçlanan bir anlaşma için görüşmelerin uzmanların görüşleri temelinde sürdüğünü de ifade eden Bakan Emir Abdullahyan, Amerikan Başkanı Joe Biden'in İran'ın sivil nükleer faaliyetleriyle ilgili bazı yaptırım muafiyetlerini imzaladığına ilişkin haberler ile ilgili olarak İran için önemli olan şeyin Viyana'daki görüşmelerde takip edilen müzakerelerin sonucu ve orada elde edilecek anlaşma olduğunu kaydetti.
İran Petrol Terminalleri firması Genel Müdürü Abbas Esedruz, bu firmanın ham petrol ve doğalgaz kondensatının ihracatını en kısa sürede maksimum seviyeye ulaştırmaya hazır olduğunu belirtti. Esedruz, İslam İnkılabı'nın zafer yıldönümü dolayısıyla ülkenin güneyinde yer alan Harp petrol terminalini ziyaret ederken yaptığı açıklamada bu firmanın petrol ve doğalgaz kondensatını depolama ve ihraç etme görevine işaretle zalimce yaptırımlara rağmen ham petrol ihracatının çeşitli şekillerde yapıldığını söyledi. Yetkili, nizamın makro politikaları doğrultusunda yaptırımları etkisizleştirmek ve ham petrol ihracatını maksimum seviyeye ulaştırmak için firmanın ham petrol ve doğalgaz kondensatının ihracatını en kısa sürede maksimum seviyeye ulaştırmaya hazır olduğunu belirtti.
İran Tarım Cihadi Bakanı Seyyid Cevad Sadati Nejad, tahıl, meyve ve sebze ürünlerinin Rusya'ya ihracatının kolaylaştırılacağını belirtti. Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'in Rusya ziyaretini de işaret eden Tarım Cihadi Bakanı Sadat Nejad, tahıl alanında iyi görüşmelerin yapıldığını ve tarım ürünlerinin ihracatı hakkında ise gündeme getirilen konuların taraflarca memnuniyetle karşılandığını söyledi. Cumhurbaşkanı'nın Rusya ziyaretinin ardından bu ülkeden bir heyetin İran'a giderek İran'ın süt ürünleri sanayisini ziyaret ettiğine dikkat çeken Tarım Cihadi Bakanı, gelecek haftada da Rusya'dan seralları ziyareti için bir heyetin İran'a geleceğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'i 19 Ocak tarihinde üst düzey siyasi ve iktisadi heyet başkanında Moskova'da Putin ile bir araya gelmişti.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, ülke dışındaki İran'a ait mirasın iadesinin önemine vurgu yaptı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, bugün İran resim tablolarının iade etkinliğinde yaptığı konuşmada, İran'ın Paris Büyükelçiliği'ne söz konusu eserlerin ülkeye getirmesi için verdiği çabalarından dolayı teşekkür etti. Paris'te yaşayıp hayatını kaybeden İran vatandaşı İreç Mücellel'in hediye ettiği 10 resim Dışişleri Bakanlığı Kamu Diplomasi Merkezi tarafından İran Müzeler Genel Dairesi'ne teşhir için teslim edildi.
Rahmetli İmam Hümeyni'nin sürgün olduğu yıllarda ilk olarak gitti, ülke olan Türkiye'deki ikameti üzerinden 50 seneden fazla bir süre geçmesine rağmen İran İslam Cumhuriyeti'nin kurucusunun hatıra ve eserleri İslam dünyasında etkinliğini kaybetmemiştir. Sürgün döneme başladıktan sonra rahmetli İmam Hümeyni 1357 yılında Ankara'ya gelmişti. Birkaç yıl sonra Urus'ta yer alan Ankara Palas denen eski bir otelde kaldıktan sonra ülkenin güneybatısında yer alan Bursa kentine gidip 9 ay burada ikamet etti. Bu yılların üzerinden uzun bir zaman geçmesine rağmen İmam Hümeyni'nin Türkiye'ye ayak basması ile ilgili hatıralar ve izler nesilden nesile geçmiş ve değerli eserleri de defalarca Türk dilinde basılmış ve yenilenmiştir. Ankara esnafı öz İslam'ı rahmetli İmam Hümeyni'nin sayesinde öğrendiklerine beleterek imama olan sevgilerini babalarından alıp sonraki nesillere aktardıklarını ifade ediyorlar. Hatta bazıları kendi evlatları için Hümeyni ismini vermişlerdir. İmam Hümeyni'nin Bursa Camii'nde ve mezhebi mekanlar ve çevrelerdeki bulunmasına ilişkin hatıralar hala canlılığını korumaktadır.
İşgal rejimi başkanının Türkiye ziyaretine tepkiler büyüyor. Haberin ayrıntılarını arkadaşımız aktarıyor.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çocuk katili İsrail rejimi başkanını bu ülkeye daveti vatandaşlar ve bazı siyasileri öfkelendirdi. Bu bağlamda Siyonist İsrail Başkanı Yitzhak Herzog'un Türkiye'ye ziyaretine sert tepki gösteren Karamollaoğlu, katil İsrail'in Cumhurbaşkanı'nı nasıl Türkiye'yi davet edip mecliste konuşturabiliriz dedi. Saadet Partisi Şubat ayı il başkanları toplantısını gerçekleştirdi. Genel Başkan Temel Karamollaoğlu'nun başkanlığında online olarak gerçekleştirilen toplantıya 81 il başkanı katıldı. Karamollaoğlu toplantıda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Siyonist İsrail Başkanı'nın Türkiye'ye ziyaretine ise sert tepki gösteren Karamollaoğlu, şahsiyetli dış politika bizim olmazsa olmazımız olmalı. Katil İsrail'in Cumhurbaşkanı'nı nasıl Türkiye'yi davet edip mecliste konuşturabiliriz? Bunlar Filistin'in katili, orada kan döken bir millet. Bunların ırkçı olduğunu Batı bile söylüyor. Burada görev bize düşüyor. Bizim şahsiyetli bir dış politika nasıl olurmuş göstermemiz lazım diye konuştu. Tahran Radyosu muhabiri Susen Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan Ahşap Haber bültenimiz devam ediyor. Elektrik faturaları sebebiyle Türkiye'nin birçok yerinde vatandaşlar zamları protesto etti. Mardin Merkez ile Mazıdağ ilçelerinde elektriğe gelen zamlar bugün de protesto edildi. Türk medyasına göre Mardin'e elektrik zamları protesto edildi. Merkezde Emek ve Demokrasi Platformu Artuklu ilçesinde bulunan Karayolları Parkı'nda fahiş elektrik zamları geri çekilsin pankartı ile açıklama yaparken Mazıdağ ilçesinde ise toplanan vatandaşlar yaptıkları açıklama ile elektrik zammını protesto ettiler. Mazıdağ Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen protesto "Ya Rabbi, Dedaş sana havale, zulme sessiz kalma, yakın yaktın bizi Dedaş. Sen de yanasın, vatandaş aç, faturalara da yetişemiyor. Dedaş mağdur diyor ediyor, devlet Dedaş'a el atsın" gibi yazılı dövizlerde aşıldı. Türkiye Komünist Partisi'nin çaresiyle İstanbul'un Kartal ilçesindeki Karlıtepe mahallesi sakinleri bugün zamlara da karşı sokaklara çıktı. Elektrikte hemen devletleştirme talebiyle sokaklara çıkan yurttaşlar karanlığa soğuğa "Mahkum değiliz" sloganları attılar. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yurttaşlar elektrik zamlarına karşı dün sokağa çıktı. Yüzlerce yurttaş "Soygun var, hükümet istifa, soyguncu Vedaş" sloganları ile Nedim Zeydan Caddesi'nde yürüdüler. Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre Van Gölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi önüne kadar yürüyen yurttaşlar Burada bir süre alkış ve sloganlarla protesto eylemlerini sürdürürken polis Vedaş binasını abluke aldı. Ağrı'nın Doğu Beyazıt ilçesinde ise dün binlerce kişi sokaklara çıkarak zanları protesto etmişti.
Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, COVID-19 testleri pozitif çıkan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerini iletti. Kremlin açıklamasına göre Rusya lideri Putin, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilettiği telgrafta, "Sayın Cumhurbaşkanı, sevgili dostum, sizi ve eşinizi içten bir biçimde desteklediğimi söylemek isterim," dedi. Rusya Devlet Başkanı mesajında şu ifadeleri kullandı: "İnanıyorum ki yaşama enerjiniz ve neşeli ruhunuz virüsü bir an önce atlatmanıza yardımcı olacaktır. Her ikinizin de tamamen iyileşmesini ve uzun yıllar sağlıklı kalmanızı kalpten diliyorum."
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın COVID-19'a yakalanması ile ilgili sosyal medyada suç teşkil eden paylaşımda bulunanlara yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Pınar Ö, ev hapsi tedbiriyle serbest bırakıldı. İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik provokatif ve hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen Pınar Ö'nün yakalanması için çalışmalar başlatıldı. Adres belirlenen Pınar Ö, İstanbul Cumhuriyet Savcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu'nun talimatıyla gözaltına alındı. Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şüpheli işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Cumhuriyet Savcısı COVID-19 testinin pozitif çıktığı belirlenen şüpheliyi ev hapsi şeklindeki adli kontrol şartı uygulanması talebiyle hakimliğe sevk etti. Kimlik tespitinde aylık 13 bin lira gelirle turizm işi yaptığını beyan eden şüpheli, savunmasında helva etiketinin Cumhurbaşkanı'nı hastalığa yakalaması ile ilgili olup olmadığını bilmiyorum. Etiketli görünce erkek arkadaşımla aram iyi olmadığından attığım tweet'i görür diye bu şekilde bir şey yazdım. İlgili tweet'imle Cumhurbaşkanı'nı kastetmedim. Suçsuzum, serbest bırakılmak istiyorum ifadelerine kullandı. İstanbul Nöbetçi 4. Sulh Ceza Hakimliği şüpheli hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan konutu terk etmeme ev hapsi tedbiriyle adli kontrol şartının uygulanmasına karar verdi.
Türkiye Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Türk Silahlı Kuvvetleri'nce düzenlenen operasyonda Suriye'nin kuzeyinde 8 PKK üyesi etkisiz hale getirildi. Suriye'nin tepkileri ve itirazlarına rağmen Türk Silahlı Kuvvetleri bu ülkenin kuzey ve kuzeydoğusundaki varlığını ve saldırılarını sürdürmekte. Türk Silahlı Kuvvetleri 2 yılı aşkın bir süredir bu ülkenin topraklarının bir kısmını işgal etmiştir. Uluslararası camia ve Suriye yönetimi defalarca Türkiye'nin Suriye topraklarındaki saldırılarını kınamıştır. Türkiye Savunma Bakanlığı ise Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı operasyon bölgelerine sızmak isteyen V8 PKK üyesinin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Haber kaynakları Suudi Koalisyonu'na ait savaş uçaklarının onlarca kez Yemen'in yerleşim alanlarını bombaladığını duyurdu. Suudi Koalisyonu'na ait olan savaş uçakları geçen saatlerde onlarca kez Yemen'in çeşitli noktalarını bombaladı. Habere göre Suudi savaş uçakları Sana, Hice, Marib ve Caf vilayetlerindeki yerleşim alanlarını ağır bir şekilde hedef aldılar. Saldırıların sivilleri arasında can kaybına da yol açtığı bildiriliyor. Yemen Aşiretleri Danışma Konseyi Başkan Yardımcısı Emir El Berai, Suudi savaş uçaklarının son senelerde yerleşim alanları başta olmak üzere Yemen'in her yerine hedef aldığını bildirdiler. Sana, Yemen'e yönelik saldırı ve abluka sürdüğü müddetçe Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ittifakına karşı askeri operasyonda yanıt vereceğini de deklare etmiştir.
Onlarca Siyonist yerleşimci bir kez daha işgal askerlerinin desteği altında Mescid-i Aksa avlusuna giriş yaptılar. Siyonistlerin Mescid-i Aksa'ya baskını Filistinli gruplar ve halkın tepkilerine yol açtı. Bu arada işgal rejiminin işgal altındaki Kudüs'e binlerce yeni yerleşim birimi inşa etme planlarını hayata geçirmek için hazırlıklarını sürdürdüğü belirtildi. Siyonistlere ait haber kaynaklarının işgal rejimin İnşa ve İskan Bakanlığı'na dayanarak verdiği bilgilere göre işgal yönetimi 5250 yeni yerleşim birimi inşa edilmesi planlarının onaylanmasını kesinleştirdi. Bu dairelerin 5 ile 12 kat arasında değişen apartmanlar halinde inşa edileceği belirtildi. Bakanlığın açıklamasına göre proje 300 odalı otel inşaatını ve bir takım iş yerlerini de kapsayacak. Projeye göre 840 dönümlük alanı kapsayacak yeni bir yerleşim alanı oluşturulacak. Geçtiğimiz salı günü işgal rejiminin Kudüs'teki Mali Komitesi, Kudüs'ün güneyinde El Velice ve Hayvanat Bahçesi arasında Sataf Köyü'ne kadar uzanan alanda yapılacak inşaatla ilgili alternatif bir proje hazırlanması için 800 bin şekel tahsis edilmesini onaylamıştı. İşgal rejimi Kudüs'teki Filistinli varlığını azaltmak ve Yahudileştirme çalışmalarını hızlandırmak için ürettiği projelerini bir emri vaki haline getirmeye ve hayata geçirmeye çalışıyor.
Amerika Savunma Bakanlığı Rusya'nın Ukrayna'ya olası saldırısı hakkında yeni iddiada bulundu. NATO'daki müttefikleri ve Ukrayna'nın Batı yanlısı hükümetiyle Rusya'yı bu ülkeye yönelik saldırmayı hazırlamakta suçlamaya devam eden Amerikan Savunma Bakanlığı bu kez yeni bir iddiada bulunarak Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması halinde Kiev'in 72 saat içinde düşeceğini ve yenileceğini bildirdi. Pentagon ayrıca Rusya'nın Ukrayna'ya herhangi bir saldırısının 14 bin Ukraynalı askerin ölümüne yol açacağını da ileri sürdü.
Sırada bültenimizin son haberi var. Belarus Devlet Başkanı Lukashenko, Ukrayna hükümetini ülkenin doğusundaki tanınmayan Donetsk ve Lugansk Cumhuriyetlerine karşı savaş başlatması halinde Minsk ile Moskova'nın buna ortak bir yanıt vereceğini belirtti. Rus gazeteci Vladimir Solovyov'un YouTube'da yayınlanan programında açıklamalar yapan Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukashenko, Ukrayna hükümetinin Donetsk ile Lugansk'ı içeren Donbas bölgesindeki insanlara karşı güç kullanmaya karar vermesi halinde Belarus ordusunun nasıl davranacağı sorusu üzerine tamamıyla Rusya'nın davranacağı gibi dedi. Lukashenko, Ukrayna hükümetinin savaş başlatması durumunda Belarus ve Rusya'nın buna ortak bir karşılık mı vereceği sorusu üzerine ise tabii ki yanıtını verdi. Belarus Devlet Başkanı, Ukrayna hükümetinin ülkenin doğusundaki Donetsk ve Lugansk'a karşı güç kullanma yetenin Amerika olduğuna inandığını da kaydetti.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz.
Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz Erivan ile Ankara görüşmelerinin ikinci turu etrafında. Bakü ve Erivan arasındaki sorunların son bulması ve Güney Kafkasya'da savaş ve çatışma meselesinin her zaman için çözümü amacıyla istişareler devam ederken, Ermenistan ve Türkiye yetkilileri de ikili ilişkilerin yeniden başlaması için Moskova'da ikinci tur görüşmeleri için planlama yapmıştır. Erivan ile Ankara arasındaki görüşmeler iki ülke ve bölge ülkeleri için büyük öneme sahiptir. 14 Ocak'ta Moskova'da düzenlenen birinci tur görüşmelerde Türk ve Ermeni tarafları herhangi bir ön şart ileri sürmeden ilişkilerin tam normalleşmesi amacıyla bir takım anlaşmaya vardılar. Birinci tur görüşmelerin ardından Ermenistan ile Türkiye arasında doğrudan uçuşlar 2 Şubat günü itibariyle başladı. Ermenistan'ın başkenti Erivan Uluslararası Havalimanı'ndan bir adet yolcu uçağı İstanbul'a hareket etti. Türkiye ile Ermenistan arasında görüşmelerin ikinci turu da Moskova'da düzenlenecek. Bu bağlamda Türkiye Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, ilk görüşmenin Ankara ile Erivan arasındaki son görüşmelerin üzerinden 12 sene sonra olumlu ve yapıcı bir ortamda düzenlendiğini ve bu görüşme sonucu Türkiye ile Ermenistan arasında uçuşların yeniden başladığını bildirdi. Türkiye yetkilileri daha önce Bakü ile Erivan arasındaki çatışmalar ve Azerbaycan Cumhuriyeti topraklarının Ermenistan tarafından işgal edildiği gerekçesiyle Erivan ile münasebetlerini kestiğini ileri sürüyordu. Ancak gelinen aşamada iki ülke arasında ilişkilerin normalleşmesi için görüşmeler başlamıştır ve taraflar aralarındaki sorunların çözümü için çaba göstermekte. Bu arada bazı Azeri uzmanlar gelecek 2 veya 3 sene içinde 3. Karabağ Savaşı'nın patlak verebileceğinden söz ediyor. Nitekim Azeri uzmanlarından Arif Yunes, Osman Kızı kanalına yaptığı açıklamada Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Karabağ münakaşasının Ermenistan teslim olduğu için son bulduğunu ısrarla dile getirmesine rağmen 2024 ve 2025 yıllarında 3. Karabağ Savaşı'nın yaşanabileceğini belirtti.
Amerika'da bulunan Azeri uzman Ermenistan'ın yeni Rus silahları ve Azerbaycan Cumhuriyeti'nin de İsrail ve Türkiye silahları ile silahlandırılmasının 3. Karabağ Savaşı için hazırlık yapıldığı anlamına geldiğini işaretle 3. Savaş'ta Rusya'nın tarafsız kalmayacağını ve Azerbaycan Cumhuriyeti'ni cezalandıracağını kaydetti. Aslında bölge ülkeleri arasında ikili ve üçlü görüşmelere rağmen bölge ülkeleri arasında güven ortamının olmayışı 3. Karabağ Savaşı'nın yaşanması ihtimalini güçlendiriyor. Türkiye ile Ermenistan arasındaki görüşmelerle ilgili üzerinde durması gereken bir konu, Ermenistan'ın daha önce ileri sürdüğü şartlarından vazgeçmesidir. Bunun için Ermenistan'da yapılan anket sonuçları, bu ülke halkının Nikol Paşinyan yönetiminin yaklaşımlarına karşı olduğunu gösteriyor. Ünlü Ermeni Türkolog Varojan Gamyan, Facebook hesabı üzerinden yaptığı değerlendirmede, Amerika'nın IRI kurumu tarafından Ermenistan Kasım-Aralık 2021'de yapılan anket sonuçlarını işaretle, bu anket sonuçlarının Ermenistan vatandaşlarının Türkiye ile ilişkileri nasıl baktığını anlama noktasında önemli olduğunu belirtti. Ankete göre Ermeni vatandaşlarının %90'ı Türkiye'yi ve %77'si Azerbaycan Cumhuriyeti'ni Ermenistan için esas siyasi tehdit kaynağı olarak görüyorlar. Ankete katılanların çoğu ayrıca Türkiye ve Azerbaycan Cumhuriyeti'ni bu ülke için hem güvenlik hem de ekonomik alanlarında tehdit olarak niteliyorlar. Ermenistan halkı Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki savaşa ve iki ülkenin ilişkilerinin 30 senedir kesilmiş olmasına rağmen hala Türkiye'yi ana düşmanları olarak görüyorlar. Kuşkusuz bu güvensizlik iki ülkenin görüşmelerinin sonuçları üzerinde de olumsuz etki bırakacaktır.
Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz ise Tunus Yüksek Yargı Konseyi'nin fesi Kays Saied'in gücünün artması için bir adım başlığı altında. Tunus Cumhurbaşkanı Kays Saied, yargı erkinin bağımsızlığı hakkındaki endişeleri artıracak bir girişimde bulunarak bu ülkenin yüksek yargı sistemini feshetme kararı aldı. Said'in Yüksek Yargı Konseyi'ni feshetme kararı, onun geçtiğimiz aylardaki yargıçları sert şekilde eleştirmelerin ardından geldi. Said defalarca yargı devleti değil, devlet yargısına vurgu yaparak devlet yargısının yeterli olduğunu deklare etmiştir. Tunus Anayasası uyarınca Yüksek Yargı Konseyi, bağımsız bir organ sayılıyor ve yargının faaliyetleri ve icraatını denetleme ve bağımsızlığını güvence altına alma ve hakimleri cezalandırma veya derecelerini yükseltme gibi yetkilere sahiptir. K. Kays Said'in Tunus Yüksek Yargı Konseyi'ni feshetme kararı yasaları aşan bir girişim olsa da Cumhurbaşkanı bu girişimi diğer girişimleriyle birlikte bu ülkedeki gücüne güç katmak için olduğu düşünülüyor. Kays Said'in muhalifleri ise bu girişimlerin Tunus'a totalitarizmin yeniden dönüşü olarak nitelendiriliyor. Anlaşılan Kays Said tüm güç unsurlarını kendi elinde toplamak ve kendi iktidarı için tehdit sayılan her fert, yetkili veya kurumu tasfiye etmeye çalışıyor. Tunus Cumhurbaşkanı siyasi muhaliflerini ortadan kaldırma çabaları doğrultusunda onların yargılanması için zemin sağlamıştır. Bu doğrultuda Tunus Savcılığı Ocak 2022'de eski parlamento başkanı Rashid Ghannouchi ve eski başbakan Yusuf Şahid'i siyasi propaganda yasalarını ihlal etmek suçlamasıyla yargılanacağını açıkladı.
Tunus'taki siyasi partilerin büyük kısmı Said'in eylem ve kararlarını reddederek bunları anayasaya karşı bir darbe olarak niteliyorlar. Tunus 25 Ocak 2021'den beri geniş çaplı siyasi krize sahne olmaktadır. Said o dönemde beklenmedik bir şekilde parlamentoyu feshedip başbakanı da görevinden alarak işleri kendi kontrolü altına aldı. Tunus Cumhurbaşkanı, Başbakan ve hükümetin ekonomik şartları iyileştirme ve koronavirüs salgını ile mücadelede başarısız olduğu gerekçesiyle Başbakanı görevden aldığını duyurdu. Bu girişim Tunus'ta büyük siyasi gerilime yol açmıştır. Öyle ki 2011'deki halk hareketinden beri ülkenin en büyük siyasi krizi sayılıyor. Son aylarda Kays Said kendi iktidarını pekiştirmek ve güçlendirmek ve de muhaliflerini zayıflatmak için birkaç adım atmıştır. Gelenen aşamada ise Cumhurbaşkanı Said, ülkenin anayasasında değişiklik yapmak ve gücü Cumhurbaşkanı, Başbakan ve parlamento arasında bölmek istiyor. Ancak birçok siyasi parti anayasada her türlü değişikliğe karşı çıkmaktadır. Bu partiler Cumhurbaşkanı'ndan Tunus milletine karşı kendi yükümlülüklerine bağlı kalıp anayasaya ve yeminine sadık kalmasını istediler. Tunuslu partiler ayrıca ifade özgürlüğü ve sivillerin askeri mahkemelerde yargılanması dahil temel özgürlükler ve haklarının sıklıkla ihlal edilmesini kınarken, Said'in bu ihlallerden sorumlu olduğunu deklare ederek bir an önce bunun durdurulmasını talep ettiler. Tunus'ta bazı vatandaşlar hükümetin Kays Said'in eline geçmesini destekliyor çünkü onlar ülkede siyasi anlaşmazlıklardan artık bıkmıştır. Ancak ülkede Said'in ülkeyi daha fazla diktatörlük ve totalitarizmin girdabına götüreceği düşüncesi Cumhurbaşkanı'nın eylem ve kararlarına karşı çıkmaktadır. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felaketi sürüklüyor diyor.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz değerli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysen Feriver. Değerli dinleyiciler, dünkü sohbetimizin devamında Türkiye'nin siyaset arenasında yaşanan gelişmeleri gözden geçirdiğimiz sohbetimizin bugün 3. ve son bölümünü sizlerle paylaşacağız. Sohbetimizde muhabirimiz Sayın Kasım Alcan ile yapılan röportajın 3. ve son bölümünü dinliyorsunuz efendim.
Neticede konu İstanbul'sa, yani herkes şey konuşuyor işte, bunun üzerinden acaba nasıl bir siyasi rant elde edebilirim, nasıl yıpratabilirim? Aslında bu mudur siyaset? Yok. Mesela İstanbul'sa, yani hiç kimse şey konuşmadı işte, Vali dedi ki sokağa çıkmaya mümkün olmadığı müddetçe İşte belediye başkanı dedi ki şunu yapmayın ama kimse bunu dinlemedi. Hatta bilinçli olarak insanların sokağa çıksın ki her taraf kilitlensin, bu konuda istifa kaybetsin belediye. İşte bunun da getirisi hükümete yansısın. Yani İstanbul işte asıl sahiplerine geri dönmeli gibi. Yani bu tarz gerginlik yaratacak siyaset dili hiçbir zaman bu ülkeye fayda getirmeyecek ki o da ancak yıpratır, bunu yapanı yıpratır. Diğerlerine şey kazandırır, puan kazandırır. Çünkü neticede Sayın Cumhurbaşkanı işte bir şiirden dolayı hapse atıldığı zaman insanlar nasıl bir mağdur edebiyatı yapıp ona destek verdilerse şimdi aynısını buna yapmaya çalışıyorlar. Bu da bunun üzerinden zararlı çıkacak, karlı çıkacak neticede. Anlatabiliyor
muyum? Yani de bu yönde uyarı yaptı. Yani kendi ellerimizde Ekrem Bey'i büyüttük şeklinde çıkışı vardı.
Tabii beni büyütürler diyor. O da bunu diyor.
Küçümek amacımız yok ama o denilen sözlerden yola çıkıyoruz. Biraz öz eleştiri ihtiyaçtır gerçekten. Oturup daha önceler ne bileyim en azından bir mihal yorgunluğu şeklinde çıkışlar oluyordu. Ama bugün bakıyorsun resmi gazete gece yayınlarında ne bileyim bakan değişikler oluyor. Orada büyük meclis var, meclisin haberi bile olmuyor. Mecliste belki gazetelerden okuyoruz. Yani halk belki meclisten daha önce öğreniyor değil mi? Burada şimdi bu gerçekten halk da bunu kabullenemiyor. Bir de ekonomik meseleler var efendim. Şu an ne bileyim elektrikte o zamlar, doğalgazdaki zamlar, o faturalara yansıyan rakamlar, asgari ücreti güzel tamam yaptılar da 2800'den 4200'e vardı ama sokakta halka konuşulduğunda ne bileyim keşke bu yapılmasaydı, bu zamlar en azından eklenmeseydi. Burada da zorluklar yaşanıyor, vatandaşın üzerinde çok yük var. Ne bileyim bunun için hükümetin nasıl bir ekonomi programı var? Sayın Erdoğan geçenlerde konuştu. Her önümüzdeki gelen ay bir önceki aydan daha iyi olacaktır. Enflasyon daha da inmeye başlayacaktır. O şekilde bir çıkışı vardı. Gerçekten böyle olacak mı?
Onu çarşıya pazara çıkınca görüyoruz ki olmuyor. Neticede enflasyon denilen canavar yapılan şeyi işte kaşıkla dedik kepçeyle almaya benziyor. Ne anladık bu işten? Halk bunu demeye çalışıyor. Neticede kira fiyatları açlık sınırı neredeyse 8 bine dayandı. Yani bununla beraber 4200 bilmem küsur lira alan bir vatandaş ev kiraları neredeyse 2500 en ucuzu 2000'den başlıyor. O da ara sokaklarda yani sitelerde falan bu mümkün değil. 1+1'lerin fiyatı neredeyse 4000-4500 liraya çıktı. Şimdi bunun kirasını mı versin, mutfağını mı yapsın, genel giderlerin 4 kişilik bir aile bundan nasıl geçinecek? İmkansız, mümkün değil. Dolayısıyla da yani halk bunu görüyor. Dolayısıyla Süleyman Demirel'in bir sözü vardı. Tencerenin indiremeyeceği hükümet yoktur diye. Halk ona bakar. Halk geçim sıkıntısıyla yüzleştiği zaman kimse hiçbir şey gözü görmez. Ancak Türkiye'de bu çok önemli bir şey. Yani cebine dokunduğun zaman...
Birinci sıkıntı anketlerde de sizce ülkenin en önemli sorunu nedir şeklinde yöneltilen soruya halk birinci seçenek olan ekonomik meseleler diyor. Halbuki daha önceki yıllarda mesela ne bileyim güvensizlik veya güven meselesi oluyordu. Ama ekonomi açık ara önde gidiyor. Ekonomi
meselesi. Doğaldır da neticede insanlar bu gayet doğal ve anlaşılır bir şeydir. Neticede bu aileye yansıyor. Boşanma oranları artıyor. Geçim sıkıntısı yüzünden. Efendim şu anda en çok konuşulan konulardan birisi işte nafaka konusudur. Eşinden ayrılmış yani ömür boyu nafaka verecek. Bu adam işi yok, gücü yok, nasıl versin nafakayı? Şimdi bunu bir yıla indirmeye çalışıyorlar.
Tahran Radyosu.
Düşünmesi gerekiyor. Hükümet de bu konuda gerçekten neler yapılabilir? Bir sürü öğrenci mezun oluyor üniversiteden. Eğer bunlar iş bulamayacak, neden üniversite açılmıştır? Bunlara eğer gelecek vaat etmiyorsa.
Ya bu tabii bu sadece Türkiye'nin de sorunu değil. Onu da söyleyeyim. Yani genel anlamda bir ekonomik daralma var dünya genelinde. Bu da kendi yerinde. Bu da anlaşılır. Evet, bu da anlaşılır. Yani birçok ülkede, yani komşu ülkelerde de bunlar yok değil. Ya bunlar var. Yani her geçen gün işsizlik ordusuna katılan insanların sayısı artıyor. Efendim, insanlar karamsarlaşmaya başladı. Gelecekten ümitsizleşmeye başladı. Kim iş bulamıyor, aş bulamıyor. 2-3 üniversite bitiren insan boş geziyor. Üniversiteyi bitirdikten sonra hala ailesi borç ödemeye devam ediyor, burslar ödemeye devam ediyor, geleceği yok. Olsa bile bir dayıya ihtiyaç var ki bir tanıdık olsun da bunu o vesileyle işe sokalım. O da bu sefer bu partiden sen olur, o bir partiden sen olmaz diyorlar. Bir sürü hikaye birbirini kovalıyor. Bunların olmaması için işte yani köklü bir sistem değişikliğine ihtiyaç var. Mesele kişiler değil. Mesele ilkesel tutumdur, işte adalettir, eşitliktir, fırsatta eşitlik, işte kadın karşısında eşitlik, işte senin adamın benim adamım, senin partin benim partim, senin derneğin benim derneğim, senin camin benim camim. Bunlar olduğu müddetçe hiçbir yere varılmaz, imkansız denince kadar zorlaştırıyor işi. Dolayısıyla içten zayıflıyorsun, hem halk içerisinde bir ayrışma, bunu da fırsat bilen dış güçler bunu da fırsat biliyor. Bir yumuşak karın olarak kaşımaya devam ediyorlar. İşte zayıf düşmüş, kendi içinde birliğini kaybetmiş bir millet de ne olacak sonuçta? Yani kendi ülkesine küsen, ülkesinden kaçıp gitmeyi düşünen binlerce, on binlerce genç var, insan var, beyin göçü var. Bunları bölge ülkelerinin hepsinin oturup düşünmesi lazım. Yani mesela ülkede yaşayan Suriyeliler var, Almanlar. Almanlar içlerinde liyakatı olan insanları seçti, götürdü kendi ülkesine.
Tabii, gerçekten.
Yani geriye kalan hiçbir şey bilmeyen, işsiz güçsüz.
Yani ekonomik durum işte, çok kötü olan.
Yani. Batı bunu yapıyor ama götüreceksem de ben işime yarayanları seçip götürürüm diyor. Ama sen öyle değil ki. Biz öyle yapmıyoruz yani. O anlamda bu sefer bu da homurdanmalara sebep oluyor. Ülke içerisinde ya ben bu ülkenin vatandaşıyım, ben gidip bir iş yeri açamıyorum, ben gidip bir yerde çalışamıyorken buraya gelen göçmenler, mülteciler her türlü kolaylığı görüyorlar. Bu nasıl iş deyip bu sefer kendi ülkesine küsüyor, kendi yönetimine küsüyor. Dolayısıyla da bunlar da ülke için bir tehlike. Mesela tarım bitti, köyler boşalıyor. Köyde yaşamak istemiyor insanlar. Köyde yaşayan insanlar mesela evlenecek kız bulamıyorlar. Çünkü yeni nesil gidip köyde yaşamak istemiyor. Köylü şehre taşındığı zaman kim ekecek, kim biçecek? Tarım bitti, öldü. Hayvancılık öldü, dışa bağımlılık bu anlamda artıyor. Kendi kendine yeterli olan bir ülke samanı bile dışarıdan almaya kalkarsa bu büyük bir tehlikedir gelecek açısından. Yani bunların hepsi olması gerekiyor. Siyasi mülahazalar bu işin dışında tutulmalı. Siyaset kurumu siyaset yaparsın, o için gidersin gelirsin ama neticede bunlar halk daimidir, kalıcıdır. Bunlar hiçbir siyasi şeylerle karıştırılacak şeyler değil. Ülkenin geleceğini ilgilendiren meseleler. Dünya bunları konuşurken iklim değişikliği, enerji, başka şeyler. Bunları konuşurken, bunların tedbirini alırken iç siyasi malzeme olarak saçma sapan şeyleri düşünüp tartışmak, insanları germek, toplumu ayrıştırmak. Bunlar ne siyasetçiye ne bu ülkeye fayda vermeyecek şeyler olarak görülüyor Türkiye'de. İnsanların tepkisi de buna yönelik. Neticede bunlardan artık bıkmışlar.
Tabii. Hocam çok teşekkür ediyorum Sayın Kasım Hocam. Görüşlerini bizimle paylaştığınız için size çok teşekkür ediyoruz. Efendim, evet değerli dinleyiciler, Türkiye'nin siyasi sahnesinde son dönemde yaşanan gelişmelere göz attık. Sayın Kasım Alcan'la bu yaşanan önemli ekonomik meseleler, siyasi meseleler, bunları masaya yatırdık. Yine tekrar size çok teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ederim. Sağ olun, eksik olmayın.
Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde muhabirimiz Sayın Kasım Alcan ile yapılan röportajın 3. ve son bölümünü dinlediniz. Türkiye'nin siyaset arenasında yaşanan gelişmeleri, seçimler konusunda partilerin hazırlıkları ve genel olarak hükümetin iç politikası ile ilgili tutumlarını ve tavırlarını irdelediğimiz sohbetimizin bugün son bölümünü sizlerle paylaştık. Röportajımıza son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin gelişmeleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
Keyhan gazetesinde Rusya'nın Viyana'daki uluslararası kurum ve kuruluşlarda daimi temsilcisi Mikhail Ulyanov'un Viyana müzakerelerinde nihai aşamaya gelindiğini belirtmesi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan'ın Viyana müzakerelerinde Amerika'dan tüm düzeylerde güvence istediklerini vurgulaması gibi haberlere yer verilirken, Kudüs gazetesinde Suriye gelişmelerine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Suriye'nin Hasaki Eyaleti Valisi Gosan Halim Halil, IŞİD'in Amerika patentli bir proje olduğunu ve amacı başka ülkelerde kaos, korku ve dehşet yaratmak ve hedef ülkeleri tahrip etmek olduğunu belirtti. Uluslararası kurum ve kuruluşların ve Birleşmiş Milletler'in Hasaki Eyaleti'nde olumsuz rolünü eleştiren Vali Halil, bu kuruluşların etkisizliği YPG güçleriyle çıkan son çatışmalarda iyice belirgin hale geldiğini kaydetti. Perşembe günü söz konusu kurum ve kuruluşların Hasaki'deki temsilciliklerinin başkanlarıyla görüşen Vali Halil, çıkan çatışmalarda 4000 aile, yani yaklaşık 30.000 sivil perişan olduğunu, ki bu da Amerika işgal ordusuna bağlı uçakların bombardımanları ve IŞİD ile YPG güçleri arasında uyduruk çatışmanın sonucu olduğunu ifade etti. Vali Halil, IŞİD Amerika patentli bir proje olduğunu ve amacı başka ülkelerde kaos, korku ve dehşet yaratmak ve katliamlar yaparak hedef ülkeleri tahrip etmek olduğunu vurguladı.
Tahran Radyosu. İttilaat gazetesinde İran Milli Güvenlik Yüksek Konsey Sekreteri Ali Şemhani'nin İran'ın barışçıl nükleer yetenekleri ve kazanımlarının hiçbir anlaşma ile kısıtlanamayacağını vurgulaması, Ankara'da işgal rejimi İsrail karşıtı protesto gösterisi düzenlenmesi, Siyonist rejim askerlerinin Batı Şeria'da Filistinlilere saldırması gibi haberlere yer verilirken, Cevan gazetesinde İranlı bilim adamlarının nükleer atıkları arıtma başarısını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
İran'ın nükleer bilimcileri yaptırımlara rağmen yerli bir sistem tasarlayarak nükleer sanayinin atık sularını arıtmayı ve tarımda kullanılabilir hale getirmeyi başardı. Nükleer Bilim ve Teknoloji Araştırma Merkezi'nin uzmanları, Batı'nın dayattığı yaptırımların arasında yer alan nükleer atıkları arıtma sistemini ilk kez yurt içinde ve tamamen yerli imkanlarla tasarlayarak imal etmeyi başardı. Dünyada bu gibi arıtma tesisi şimdiye kadar sadece Almanya, Japonya ve Amerika tarafından üretilirken, şimdi İran'da bu teknolojiye sahip olan söz konusu ülkelerin arasına katıldı. Bu sistem nükleer atık suları iki aşamada arıtıyor.
Hemşeri gazetesinde İranlı uzmanlar kalp hücrelerini rasat eden cihaz geliştirdiğine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Kaliforniya'nın San Diego Üniversitesi'nin uzmanları İranlı 3 araştırmacının işbirliğiyle kalp hücrelerinin elektrik sinyalleriyle ilgili faaliyetlerini rasat etmek üzere güçlü bir cihaz geliştirdi. Kaliforniya'nın San Diego Üniversitesi'nin uzmanları İranlı 3 uzmanın işbirliğiyle geliştirdiği bu cihaz, Journal Nature dergisinde yayımlandı. İranlı uzmanların katkılarıyla geliştirilen bu yeni cihaz, pop-up sensörlerini kullanarak hücrelere en ufak zarar vermeden inceliyor ve bir veya birkaç kalp hücresinde elektrik sinyallerinin hareket yönünü ve hızını doğrudan ölçebiliyor. Bundan başka bu cihazın doku hücrelerinin içinden geçen sinyalleri 3 boyutlu ölçen ilk cihaz olduğu belirtiliyor. Yeni cihaz uzmanlara kalpte aritmi gibi bazı hastalıkların daha dakik bir şekilde incelenmesine imkan sağlıyor.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Velayet Güneşinden.
Muhterem dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei'nin çeşitli konularla ilgili görüşlerine yer verdiğimiz Velayet Güneşinden adlı sohbetimizde birlikteyiz.
Ayetullah Hamenei, sanayi sektöründe bazı üreticiler ve girişimcilerle görüşmede önemli beyanatta bulundu. Hep birlikte dinleyelim.
Bilindiği üzere koronavirüs salgını üzerinden geçen 2 yılda İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hamenei'nin çeşitli halk kesimleriyle yüz yüze görüşmeleri yapılmıyordu. Geçen hafta ise ülkenin önde gelen bazı üreticileri ve girişimcileri Ayetullah Hamenei ile bir görüşme gerçekleştirdi. Ayetullah Hamenei görüşmeyi üreticilere takdir etme hareketi nitelerken iktisadi politikalar gönül birlikteliği ile beraber olduğu takdirde iyi gelişmelere vesile olacağını kaydetti.
Görüşmede dikkat çeken ilginç noktalardan biri, görüşme salonunda İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei'nin arkasındaki duvara Hud suresinin 61. ayetinin çevresinin yazılmış olmasıydı. Ayet herkesi imar ve bayındırlığa davet ederek şöyle buyuruyor: "O sizi yerden, topraktan yarattı ve sizi orada yaşattı."
İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hamenei'nin konuşmasından sonra bazı girişimciler ilkin düşmanların 2012 yılından bu yana sürekli İslam İnkılabı'nın birkaç ay içinde çekeceğini vaat ederek İslami nizama karşı psikolojik ve iktisadi savaş yürütüklerine, ancak her seferinde üreticiler ve girişimcilerle karşı karşıya kaldıklarını ve tüm hesapları alt üst olduğunu belirttiler.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei bu bağlamda şöyle buyurdu: "Amerikalılar bu çöküş için süre de belirlemişti. 6 ay. Hani 6 ay içinde İran ekonomisini yok edebileceklerini zannediyorlardı. Gerçi ben bu konuyu takip etmedim ve bilmiyorum. Ama bana böyle bildirdiler. Düşman değil 6 ayda, son 10 yılda bile bunu yapamadı. Üstelik bu 10 yılda bu savaşın şiddeti her geçen gün arttı. Ama hamdolsun ülkenin üretim ve ekonomi cephesi hala ayaktadır, canlıdır. Düşman karşısında bu savaşta duran ordu sizlerdiniz. Bu kutsal savunmanın subayları, girişimciler ve ekonominin seçkin yöneticileriydi. Askerleri de işçilerimizdi. İşçilerimiz bu meydanın ihlasla ve samimi mücahitleriydi. Sizler hepiniz ve tüm iktisadi girişimciler bu onura, ülke ekonomisinin koruma onuruna ortaksınız.
Ekonomi, üretim ve gelenekçilik konuları birkaç yıldır İslami kalıbı rehberi Ayetullah Hamenei tarafından gündeme getiriliyor ki bu da ülke ekonomisinin gelişmesinde üretimin önemini gösteriyor. Ayetullah Hamenei üretimi cihat niteleyerek şöyle buyurdu. Benim ilk önce söylemek istediğim şey üretimin bir cihat meselesi olmasıdır. Biz her zaman masum imamlara hitaben şöyle diyoruz. Biz her daim cihat ediyoruz. Bugün üretim ameli cihattır. Neden? Zira cihadın anlamında bu amelin düşmanın saldırısına ve hareketliliğine karşı bir emek olduğunu söylüyoruz. Yani düşman karşısında durmaktır. Her çaba cihat değildir. Düşmanın saldırısına karşı çaba ise cihattır.
Tahran Radyosu.
Yıllardır küresel istikbarın elebaşları türlü komplolara ve düşmanlık gütmeleriyle İslami nizamı zor durumda ve azami baskı altında tuttu ve İran milletinin bu baskıların karşısında belini bükerek İslam inkılabını da diğer inkılaplar gibi hedeflerine ulaşmaktan alıkoymak istedi. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei bu konuda şöyle dedi. Düşman ülke üretimini dize getirmek için iki açıdan saldırdı. Bir saldırı petrol ve doğal gaza yönelikti. Zira ülkenin önemli döviz kaynağı sayılıyordu. Bir de ticarete yapılan saldırıydı. Yani ülkenin eline önemli döviz ve gelir kaynağı olan petrol ve doğal gaz satışından hiçbir şey geçmeyecek, dünya ile ticaret kısıtlanacak, sorun olacak, yaptırım olacaktı. Yani üretim çökecek, dize gelecek ve tamamen yok olacaktı. Bunun anlamı buydu. Eğer sizin döviziniz yoksa, yabancı müşteriniz yoksa artık üretim de anlamsız olur. Onların hedefi bunu yok etmekti. Peki bu hedefe karşı, bu açık düşmanlığa karşı kim bir harekette bulunursa cihat etmiş olur. Siz üreticiler bu yönde hareket ediyorsunuz. O zaman bu bir cihattır. Dolayısıyla bu noktaya çok dikkat edin ki bu işler böyledir. Eğer sizin niyetiniz ülkeye hizmet etmek ise, Allah rızası için halka hizmet etmek ise bu yaptığınız en büyük ibadettir.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei'nin tabiriyle şimdi 10 yıl süren düşmanlığın ardından ülkenin üretim ve ekonomi cepheleri hamdolsun ayaktadır ve üreticiler ve girişimciler bu kutsal cihadın subayları ve işçileri de askerleri olarak bu onura ortaktır. Ayetullah Hamenei bu bağlamda şöyle dedi. Ülke ekonomisine yapılan bu saldırıda halkın geçiminde bazı sorunlar meydana geldi. Ancak üretim dize getirilemedi. Amerikan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü bundan birkaç gün önce açıkça İran'a dayattıkları azami baskı politikaları zilletli bir şekilde yenilgiyle sonuçlandığını itiraf etti.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei her yeni yılı yeni bir adla adlandırıyor ve böylece herkesin dikkatini önemsediği bir konuya çekiyor. Geçen seneye üretimde sıçrama adı verilmişti. Ayetullah Hamenei bu adlandırma hakkında şöyle dedi. Üretimde sıçrama önemlidir. Zira üretimde sıçrama yaptığınız takdirde ülkenin önemli iktisadi endeksleri değişir ve değişim meydana gelir. Üretim işte böyle bir şeydir. Yani sürdürülebilir istihdama vesile olur. İşsizlik oranı azalır, ihracat gelişir, ülkenin döviz gelirine zemin oluşturur. Enflasyon oranı düşer. Bundan başka ülke iktisadi açıdan bağımsız hale gelir. Ki bu da milli izzete sebebiyet verir. Ülkeler iktisadi bağımsızlığı iç ekonomilerinin gücü ile onur duyar ve başa dik olur. Bu durum milli izzet ve güvenliği temin eder, milli özgüven duygusunu geliştirir, ülke ekonomisini dıştan gelen veya içten kaynaklanan sarsıntılara karşı korur.
Dünyanın en güçlü milletleri üretim teknolojilerini elinde tutan milletlerdir. Bunun sebebi daha fazla fabrikaları olması ve daha fazla üretmenleri değildir. Onlar üretim yapan makineleri nasıl yapacakları bilirler. Bu açıdan güç anahtarı üretim malzemeleridir. İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hamenei konuşmasında şu vurguyu da yaptı. Eğer biz üretim meselesini önemsiyorsak, mesele sadece seri imalat yapmak değildir. Eğer yerli üretime destek verildiğine şahit oluyorsanız, ister tarifeler, banka ödenekleri vesaire pratik destekler olsun, ister propaganda mahiyetindeki destekler olsun, bendenizin ve bazı yetkililerin yerli üretime destek verilmesine üzerine yaptığımız vurgu, ki etkili de olmuştur, üretim teknolojileri ve ürünlerin kalitesinin gelişmesiyle sonuçlanmalıdır.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin konuşmasında üzerine vurgu yaptığı noktalardan biri istihdam alanı yaratacak üretime ağırlık verilmesiydi. Ayetullah Hamenei şöyle buyurdu. Devlet erkanları, bankacılık sistemi, üretimin kelimenin gerçek anlamında istihdam alanı açmaya yönelik olacak şekilde çaba harcamalıdır. Zira istihdam meselesi ülkemiz için hayati bir meseledir. Önemli sanayi sektörlerimiz kendi çevrelerinde bir dizi istihdam alanı açan yan sanayilerin zincirini genellikle istihdama vesile olan alt sanayileri kurabilir. Örneğin şu petrol sanayinde yığınla alt sanayiler söz konusudur ki bir örneği petrokimya rafinerileridir. Yasası da mecliste onaylandı ve dönem hükümetine de tebliğ edildi. Ama maalesef uygulanmadı. Oysa uygulanmalıdır. Bunlar hem halkın sermayelerini istihdam alanına getiriyor hem istihdam alanı açıyor.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei bu durumda ülkenin büyük meziyetlerine ve kapasitelerine işaretle en büyük meziyetlerden biri ülkenin genç nüfusu olduğunu belirterek şöyle buyurdu. Son yıllarda binlerce küçük ve orta ölçekte bilim temelli firma kuruldu ancak büyük sanayilerin bilim temelli hale getirilmesi unutuldu. Bu konuda yetenekli gençlerin ilminden ve yeteneklerinden yararlanmalıyız. Nitekim bu gençler koronavirüs açısından nokta vuruşu yapan füze yapımına kadar nerede onlara güvendiysek hakikaten parladılar. Bence yerli bilim temelli firmalarımız petrol sanayi gibi büyük sanayilerimizin ihtiyacını karşılayabilir. Yani çeşitli sanayilerde teknolojilerin gelişmesi sırf yabancı firmaların varlığına bağlı olduğu düşünülmemeli. Bizim yetenekli gençlerimiz nanoteknoloji, kök hücre ve biyoteknoloji gibi alanlarda seçkin çalışmada yürüttüler ve İranlı gençlerin her işi başarabileceğini ispat ettiler. Bence bu yeteneklerin değerini bilmeli ve gençlerimizden istemeliyiz.
İslam İnkılabı rehberi sözlerine şöyle devam etti. Bence eğer sanayi sektörünün yetkilileri gençlerden talepte bulunur ve onların görüşlerine başvurup istedikleri yardımları onlara bildirirse, bizim eğitimli, bilge, yetenekli ve istekli gençlerimiz kesinlikle birçok sorunu çözebilir. Biz bunun birçok örneğini gördük. Örneğin bir grup genç bana geldiler ve petrol sektöründe bazı işleri yapabileceklerini söylediler. Biz de onları Petrol Bakanlığı yetkililerine bağladık. Bu konu 2 yıl öncesini gündeme geldi. Koronadan önce onlar çok önemli işleri başardılar ve dönem Petrol Bakanlığı yetkilileri de onlara teşekkür ederek bu gençlerin bakanlık için önemli işleri başardıklarını belirttiler.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamine'yi konuşmasının bir başka bölümünde bilim temelli firmalara ve tarım sektörünü de modernize etmeye işaretle şöyle buyurdu. Yetkilerimiz sanayi stratejik yol haritası belgesini hazırlamak, üretimi yönetmek ve gözetlemek ve desteklemekle beraber ülkede üretimi, istihdamı ve kalkınmayı daha büyük emek sarf ederek sürdürmeleri ve bu sürecin tesiri halkın yaşamına yansıması gerekir.
Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamene'nin çeşitli konularla ilgili görüşlerine yer verdiğimiz Velayet Güneşinden isimli sohbetimizi dinlediniz.
Her programın sonunda belirtildiği üzere bizim programlarımızı www.parsude.com üzerinden takip edebilir. Ayrıca herhangi bir program hakkında görüşünüzü ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden bize ulaştırabilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İslam İnkılabı'nın 43. Zafer Yıl Dönümü.
Muhterem dinleyiciler, İran İslam İnkılabı'nın 43. Zafer Yıl Dönümü dolayısıyla İran'ın bu yıllarda kaydettiği gelişmeleri ve kazanımlarını sizlerle paylaşmak istediğimiz dizi sohbetimizin 4. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Pehlevi rejimi döneminde Suudi Arabistan ile birlikte başta Amerika olmak üzere Batı'nın Batı Asya bölgesinde iki temel müttefikinden biri olan İran İslam İnkılabı zafere kavuştuktan sonra Batı'nın baş düşmanı olarak belirlendi. Şimdi sohbetimizin bugünkü bölümünde İran ve Batı ilişkilerinin nasıl değişime uğradığını gözden geçirmek istiyoruz.
İran her zaman Batı için büyük önem arz eden bir ülke olmuştur. Bu önem İngiltere Devleti Hicri Şemsi 14. yüzyılın başlarında Rıza Han'ı iktidarın başına getirecek kadar fazlaydı. Yine Rıza Han'ın oğlu Muhammed Rıza'nın da iktidar olması Batı'nın destekleri sayesinde gerçekleşti. Batı dünyası sürekli İran'ı kültürel açıdan çökertmek ve Batı kültürünü benimsetmek için uğraşıyordu. İran'da Amerika ve Batı'nın yazdığı reçete olan toplumda dini yok etme projesini Muhammed Rıza yürüttü. Siyasi aktivist Abdullah Genci bu konuda şöyle diyor. Pehlevi döneminde Batı'nın İran üzerinde nüfuzu 1953 askeri darbesinden sonra tüm başbakanlar Amerika ile koordineli bir şekilde seçilecek kadar fazlaydı.
İran, Pehlevi rejimi döneminde Amerika'nın Batı Asya bölgesindeki iki sütunundan biriydi. Amerika dönem başkanı Nixon'un iki sütunlu stratejisinde İran ve Arabistan Amerika'nın politikalarını uygulamakta görevli olan iki jandarması konumundaydı. 1960'lı yılların ortalarından İslam İnkılabı zaferi kavuştu. 1979 yılına dek Milli Bağımsız Stratejisi hareketinde Amerika, İran'ın en büyük müttefiki oldu. Buna göre iki ülke arasında çeşitli anlaşmalar imzalandı. Amerika'dan silah alımına ilişkin anlaşmalar ve yine İran'dan Amerika'dan yılda 23.5 milyon dolar teknik yardım almasını öngören anlaşma, bu anlaşmalara birer örnekti.
İranlı akademisyen Ali Rıza Ezgandi, İran'ın dış ilişkileri 1320-1357 başlıklı kitabının ön sözünde şöyle yazıyor. Kral Muhammed Rıza Sovyetler Birliği'nin yayılmacılığından duyduğu güvensizlik duygusu yüzünden Amerika ile çok yakın ve hasreni ilişkilerin peşindeydi. Hatta Hicri Şemsi 1345-1355 yıllar arasında, yani Sovyetler Birliği'nin İran'a yönelik tehdidi yok olduğu sıralarda, Muhammed Rıza'nın Amerika ile daha sıkı iktisadi ve güvenlik ilişkilerini geliştirme isteği hiç eksilmedi. Bilakis İran'ın mali gücü petrol satışı yüzünden arttığı yıllarda bile Şah'ın Amerika'ya yakınlaşma isteği ve güç ihtiyacı daha da artıyordu. Nitekim Şah'ın çöküşü pratikte bir yandan komünizmden olan korkusu, diğer yandan Amerika'ya tek taraflı bağımlılığının simgesiydi. Şah'ın iç arenadan algısı saltanat temellerini daha fazla pekiştirmeye yönelikken dış politika alanında Amerika'ya tek taraflı bağımlılık ve dayanışma ile sonuçlanmıştı.
İslam İnkılabı zaferi kavuştuktan 5 ay sonra 13 Temmuz 1979 tarihinde, daha sonraki yıllarda İran'da ülkesinin maslahat güzarı ve ardından büyükelçisi olarak atanan Britanya Dışişleri Bakanı, Batasya masasının genç çalışanlarından Nick Brown, Şah'ın devrilmesi için 10 sebep sıralıyor ve bu sebeplerden birini şöyle ifade ediyor. Şah'ın İran halkının onaylamadığı batılı güçlere mutlak surette bağımlılığı.
Tahran Radyosu.
İran İslam İnkılabı'ndan sonra İslam Cumhuriyeti Nizamı'nın dış politikasında belirgin değişiklikler yaşandı. Öyle ki İran'ın en büyük ortağı olan Amerika, İslami nizamın en büyük düşmanı oldu. Bunun esas sebebi ise İran ve başta Amerika olmak üzere Batı kimlikler arasındaki zıt kimliklerdi. İnkılaptan önceki İran, Batı ile eş güdümlü hareket eden bir aktördü. İran, Siyonist rejim İsrail'in düşmanı değildi. Mezhep izlediği politikaların odağında yer almıyordu. Ayrıca Batı'nın bölgedeki varlığını sorgulamadığı gibi jandarması olarak görev yapıyordu. Oysa inkılaptan sonra İran tamamen zıt bir kimliğe kavuştu. İnkılaptan sonraki İran tamamen bağımsız bir aktör oldu ve yetkilileri halk tarafından seçildi. İnkılap sonrası İran artık Batı'ya bağımlı değildi. Hatta Batı'nın bölgeye yönelik müdahalelerine karşı çıkıyor, Siyonist rejimi tanımıyor ve bu rejimi işgalci bir rejim olarak biliyor ve mezhep ve iç ve dış politikasının odağında yer alıyordu.
İran'da İslam İnkılabı'nın zafere kavuşması ve yeni bir kimlik kazanması, bölgede güvenlik tertibatını Amerika ve Batı'nın aleyhine değiştirdi. İslam İnkılabı'ndan sonra İran hiçbir dış güce bağımlı olmaksızın Batı Asya bölgesinin bağımsız bir gücü oldu. Bu yüzden Amerika ve Batı İran'ın bölge ülkelerine emsal teşkil etmesinden kaygı duymaya başladı ve bu doğrultuda İran'a ve hatta daha da ötesinde İran milletine darbe vurmaktan çekinmedi.
Amerika'nın Jimmy Carter döneminde Milli Güvenlik Danışmanı Gary Zick, İran İslam İnkılabı zaferi kavuştuktan birkaç yıl sonra şu açıklamayı yaptı. Bence İran ve Amerika ilişkilerini gerçekten alt üst eden hadise 1972 yılında yaşandı. O günlerde Amerikan dönem başkanı Nixon ve Henry Kissinger İran'a geldiler ve eşsiz ve istisna bir anlaşmayı imzaladılar. Onlar İran'dan Fars Körfezi bölgesinde Amerikan çıkarlarını koruma görevini üstlenmesini istediler ve Şah da hemen bunu kabul etti. Gerçi bu konuyu kabullenmek İran milleti için zordu ama bu aşamadan sonra İran'ın Amerika'ya bağımlı olmaktan ziyade asıl Amerika İran'a çok bağımlı hale geldi. Bence İran ve Amerika ilişkilerinde bu konu asla dikkate alınmamıştır. Gerçekte Amerika bölgedeki çıkarlarının savunmasında İran'a bağımlı hale gelmişti ve buna göre İran bazı açılardan daha çok musallat bir ortağa dönüştü. İran ve Amerika ilişkileri çok yakındı ve tamamen kişisel hale gelmişti. Gerçekte bu ilişki sırf Şah'a dayanıyordu. Ancak inkılap gerçekleşince bu ilişki bozuldu ve hiçbir alternatifi de yoktu. Amerika yaklaşık 10 yıl boyunca Fars Körfezi'nde çıkarlarını koruyacak bir stratejiyi geliştirmeye çalışmıştı. Bu strateji ise sırf İran ve Şah'a dayanıyordu. Dolayısıyla Şah gidince herkes şaşkın şaşkın baka kaldı. Zira önceki stratejinin alternatifi yoktu ki bu da Amerika açısından bir facia sayılıyordu.
İran'da bazı hükümetler Amerika ile uzlaşmak ve iki ülke arasındaki gerginlikleri gidermenin mümkün olduğuna inanıyordu. Nitekim reformcu hükümet başta Amerika olmak üzere dünya ile gerginlikleri giderme yolunu izledi. Ve İran'da imar hükümeti olarak anılan dönemde batıyı eleştirme söylemleri yerine reform hükümetinde yapıcı diyaloglarla bıraktı. Ancak bu politika İran ve batı ilişkilerinin iyileşmesine yol açmadı. Bilakis Amerika'nın dönem başkanı Old Bush 2002 yılında İran'ı Irak ve Kuzey Kore ile birlikte şer ekseni olarak adlandırdı.
İngiltere'nin eski Dışişleri Bakanı Jack Straw, Batı'nın İran'a yüz çevirmesine ilişkin anısını şöyle anlatıyor. Bir dönem İran'ın eski Cumhurbaşkanı Muhammed Hatemi Batı'ya doğru adım attı. Ancak Amerika dönem başkanı Old Bush onu geri tepti. İran'ın Old Bush tarafından şer ekseni ilan edilmesine ahmakça bir hareket niteleyen Straw şöyle ekliyor. Ocak 2002 sonlarına doğru Old Bush İran'ı iki gerçek asi devlet olan Irak ve Kuzey Kore ile birlikte şer ekseni ilan etti. Bu karar hem ahmakça hem çok yanlış bir karardı.
Amerika'nın İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik kin ve düşmanlığı eski başkan Donald Trump'ın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından onaylanan bir anlaşmayı tek taraflı bir kararla çiğneyerek kapsamlı ortak eylem planı COEP nükleer anlaşmasından çekilecek ve İran'a azami baskı politikası uygulayacak ve eski yaptırımların yeniden dayatmanın yanı sıra yeni yaptırımlara da dayatacak kadar ciddi sayılır. Donald Trump yönetimi böylece İran milletini baskı altında tutarak hükümet ile karşı karşıya getirmeyi umuyordu. Ancak İran milletinin direnişi azami baskı politikasını bozguna uğrattı.
Gerçekte Amerika'nın İran ile düşmanlığı sırf siyasi bir sürtüşme değildi. Bu iki ülke arasındaki sürtüşmenin kökleri iki tarafın farklı dünya görüşüne ve farklı ideolojilerine dayanıyor. Amerika dünyada liberal demokrasi ve sekülerizmin, İran ise İslami ideolojinin bayraktarıdır. Bundan başka İran'ın Avrupa ülkeleriyle ilişkileri de Amerika ile ilişkilerinden etkilenmektedir. Amerikan yönetimi İran'ın Avrupa ülkeleriyle yakın ilişkilerini kendi çıkarlarına aykırı buluyor. Bu yüzden son 43 yılda İran ile Avrupa ülkeleri arasındaki ilişkilerin pek fazla gelişmediği gözleniyor.
Muhterem dinleyiciler, İran İslam İnkılabı'nın 43. zafer yıldönümü dolayısıyla İran'ın bu yıllarda kaydettiği gelişmeleri ve kazanımlarını sizlerle paylaşmak istediğimiz dizi sohbetimizin 4. bölümünün sonuna geldik.
Programımızın sonunda bizleri www.parstoday.com üzerinden takip edebileceğinizi, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@wns.irib.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedium'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedium'da bizi takip ediniz. Yurmedium.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20, dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirler. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19.395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız ise çift 0 98 21 22 01 36 82. Ayrıca çift 0 98 21 22 01 36 82 veya çift 0 98 21 22 16 27 53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Esen kalın.